Türkiye'de göç ve iltica.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Türkiye'de göç ve iltica başladı. Yapımcımız Kadriye Şenel, teknik masada Recep Özden ve mikrofon başındaysa ben İpek Önder. Bugün de Türkiye'de saatimiz 14.35'i gösterene kadar birlikte olacağız. İletişim yollarımız şöyle, telefon numaralarımız +90 312 463 34 19 ve +463 34 21. Elektronik posta adresimiz koçveiltica@trt.net.tr. Mülteci krizi ve Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, göç dalgasının yönetimi konusunda Türkiye ile AB arasındaki ortak eylem planı, söz konusu işbirliği, tarafların ve mültecilerin ortak çıkarını olacak şekilde nasıl dizayn edilebilir? İşte bu konu başlıklarını konuşacağız. TOP Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden Yardımcı Doçent Doktor Mustafa Kutlay. Hoş geldiniz Sayın Kutlay.
Merhaba.
ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden Mehmet Okyus bizlerle beraber. Sayın Okyus, hoş geldiniz sizler de.
Hoş bulduk.
Sığınmacı krizinin yönetimi konusunda Türkiye ile AB arasındaki taslak ortak eylem planı hazırlandı. Bu gelişmeler ve son dönemdeki yaşananları konuşalım istiyoruz Sayın Kutlay. Nasıl giriş yapmak istersiniz? Buyurunuz.
Sizin de bahsettiğiniz gibi sığınmacı krizi, göçmen krizi nasıl isimlendiriyorsak son dönemde Türkiye-AB ilişkilerinde önemli bir gündem maddesine dönüştü. Tabii mülteci krizi uluslararası gündeme iki dalga halinde geldi. Bunlardan birincisi Suriye'de iç savaşın ortaya çıktığı andan itibaren başlayan dalgaydı. Pek çok insan şüphesiz iç savaştan kaçmak için ülkelerini terk etmek durumunda kaldılar. Ve bu insanların birinci adresleri komşu ülkelerdi. Yani Türkiye gibi, Lübnan gibi ülkeler göçmenleri mümkün olduğu kadar kendi topraklarında misafir ettiler. Ve birinci dalga böylece bitti. Ama 2015'in başından itibaren hatırlayacağınız üzere artık mülteciler daha hızlı bir şekilde kitleler halinde Akdeniz'i aşarak Avrupa'ya gitmeye çabaladılar. Ve bu Avrupa içerisinde yeni bir dalganın başlamasına sebep oldu. Yani bu göç dalgasının 2010 sonrası süreçte ikinci dalgasını oluşturan 2015'in başından itibaren başlayan süreç Avrupa'yı artık zorlamaya başladı. Ve bu Avrupalıları da bir panik halinde Türkiye ile işbirliği yapma konusunda motive etmiş oldu. Çünkü kendi başına çözemeyeceklerini gördüler. Göç güzergahları üzerinde önemli bir ülke olduğu için Türkiye ile işbirliği yapmanın kendileri açısından önemli
ben
olduğunu düşündüler.
Bir şey sormak isterim. Önemli. Çünkü bahsettik ortak bir eylem planından söz edildi. Fakat normalde mantıken hani ortak bir eylem planı tarafta AB ülkeleri var değil mi? Akıllarda, bizim aklımızda ve düşüncemizde bir tarafta Türkiye var. Fakat daha önce sizden program öncesi biraz konuştuk. Avrupa'nın kendi içerisinde ama o kadar çok sorun var ki. Yani onların ortak bir temelde hareket etmesi söz konusu mu? İşte İngiltere çıkışlar yapıyor, İsveç sınırlarını kontrol etmeye çalışıyor. Schengen meselesi var, bunun hepsiniz daha iyi bilirsiniz. Dolayısıyla ortak eylem planı diyoruz ama Avrupa kendi içerisinde acayip bir şekilde çelişkili bir durumda değil mi? Ondan biraz bahseder misiniz? Nasıl görüyorsunuz bu? Böyle bir şey mantıken sanki işleyemeyebilir gibi bir durum ortada.
Evet, çok haklısınız hocam. Yani Avrupa Birliği kendi içerisinde çok büyük görüş ayrılıkları yaşıyor.
Evet.
Yani birlik içerisinde kimi ülkeler mülteci meselesinde daha müşfik politikalar uygularken örneğin Almanya gibi kimi ülkeler çok daha reaktif bir şekilde yaklaştılar. Örneğin Doğu Avrupa ülkelerine baktığınızda.
Onlar direkt reddettiler hatta
reddettiler
değil mi?
Ve biliyorsunuz ortak kota sistemi geliştirmek istediler. Yani Avrupa Birliği içerisinde gelen mültecilerin adaletli bir şekilde dağıtılması politikası gündeme geldi. Örneğin Macaristan bu konuda çok sert reaksiyon gösterdi. Diğer Doğu Avrupa ülkeleri çok eleştirel yaklaştılar. Yani kendilerini bu zorunluluk içerisine koymak istemediler. Tabii burada neden böyle davranıyorlar diye baktığınızda pek çok izahını yapabilirsiniz. Ama gelinen noktada açık olan şey şu ki Gerçekten de Avrupa ülkeleri ortak hareket edemiyorlar. Her ülke...
Peki Mustafa Bey, biraz provokatif. Nasıl o zaman bu ortak? Kim, hangi dille konuşuyor? Yani buluşmalar oldu, konuşmalar oldu, müzakere oldu. Herkes kendi görüşünü ortaya koydu. Avrupa'nın ortak görüşü nereden kaynaklandı? Bir daha soruyorum. Hani şimdi o kadar sorun varken Türkiye'den en genel hatlarıyla ne istiyorlar örneğin ve burada nasıl bir araya geliyorlar, nasıl karara varıyorlar o kadar kendi içlerinde çelişkili bir durum olduğunda? Bu çok ilginç bir durum değil mi?
Çok haklısınız. Ortak minimum noktaları zannediyorum.
İşte minimum değil mi?
Göç sorununun dışsallaştırılmasında, yani her bir ülke mümkün olduğu kadar göç sorununu Avrupa içerisine taşınmadan çözmeye çalışıyor.
Bu hepsinin ortak fikri.
Evet, yani burada bir minimum noktada buluşabildikleri görülüyor ve bu zaten Türkiye-AB ortak eylem planına baktığınızda ilişkinin ruhuna da yansımış durumda. Avrupa Birliği o planda Türkiye'den iki şey istiyor.
Evet.
Bir, Türkiye'ye gelen Suriyeli göçmenleri mümkün olduğu kadar Türkiye'deki sosyal ve ekonomik sisteme entegre edin. Yani hukuki mevzuatınızı yeniden yazın. Bu insanları iş piyasasına daha iyi entegre edin. Daha iyi eğitim sağlayın. Bunların ülkenizde daha iyi eğitilmesine ve daha uzun vadede burada bir gelecek kurmalarına müsaade edin. Ya da buna imkan tanıyacak düzenlemeler yapın. Birinci talebi bu planda. İkinci talebi ise yasa dışı yollardan Avrupa'ya geçmek isteyen mültecilerle daha sıkı mücadele edin. Yani sınırlarınızı daha sıkı kontrol edin. Avrupa'ya mümkün olduğu kadar daha az
bu insan aksın. Bu çok insani gibi geliyor değil mi? Ama öyle değil. Demin de sizin konuştuğu bir araç sağlaştırma söz konusu. Bir tarafta böyle entegrasyon diyor bu insanlar Türkiye'de. Ama kendi ülkelerdeki sınırlarını kapatıyorlar. Yani tabii, göçmenler üzerinde politika yapıyorlar
tabii
aslında.
Bu Avrupa Birliği açısından bakıldığında çok, şey. Araçsalcı ve güvenlikleştirici bir politika. Yani Avrupa meseleyi kısa vadeli güvenlik perspektifinden ele alıyor ve mümkün olduğu kadar sınırları dışarısında tutmaya çalışıyor. Bunun karşılığında da Türkiye'ye belli bir miktar para vermeyi öneriyor. Şimdi bu sorunu çözebilecek bir mesele değil, iki sebepten dolayı. Birincisi, Türkiye'nin en nihayetinde bir kapasitesi var ve bu kapasiteyi tek başına arttırması mümkün değil. Yani Suriye'deki kriz çözülmeden bu insanlar Türkiye'de daha ne kadar tutulabilir ve Türkiye ne kadar insanı kendi topraklarında güvenli bir geleceğe kavuşturabilir? Meselenin birinci boyutu bu. Yani Avrupa kendisi kendisini bir şekilde korumuş oluyor. Bir kale Avrupası oluşturarak. Ama hemen o sınırların öte tarafında trajediler yaşanmaya devam ediyor olacak.
Elbette.
Dolayısıyla bu sorunu çözmüyor. Ama Avrupa güvenlikçi bir açıdan baktığı için kendi dışına attığı andan itibaren sorunu çözebileceğini
Türkiye
düşünüyor.
Türkiye peki bu da ne yapabilir? Yani Türkiye biraz da şöyle bir şey var. Türkiye şöyle bir durum söz konusu. Türkiye birazcık bu bölgede yalnız ya. Hani o kadar çok Suriyeli kaçmak zorunda kaldı. Lübnan'da 1,5 milyon Suriyeli var. Ama o ülkeler arasında bir koordinasyon yok. Yani Avrupa Birliği'nde hep konuşmuştuk. En azından daha önce yapmak istedikleri var. Bir koordineli politika şeyleri var. Türkiye'de o da yok. Şimdi Türkiye bu durumda mesela ne yapabilir? Türkiye şey mi diyecek örneğin? Soruyorum size. Ya siz bu güvenlik ve özgürlük ikilemi içerisinde gittikçe güvenliğe önem veriyorsunuz. Bunu yapmayın diyebilecek gücü var mı örneğin? Yoksa yok mu? Çünkü o eksen hep şeydi şimdiye kadar. Türkiye göçmen gönderiyor. Hep tepki veriyor. Türkiye'nin o konuda Avrupa'da olduğu kadar teknik, formel, politik, yasal deneyimi de yok. Dolayısıyla Türkiye'nin yapabilecekleri nereye kadar belirleyici olabilir sizce? Ne yapabilir Türkiye?
Ne kadar
yapabilir bunu?
Hocam bu çok zor bir soru. Çok temel bir soru ama cevaplaması kolay değil gerçekten.
Evet.
Ama bir takım hususlar var. Bunlardan birincisi, Avrupalıların şunu görmesini sağlamak gerekiyor. Türkiye'nin de bu yönde politika ürettiğini görüyoruz. Bu mesele Türkiye'nin meselesi değil tek başına.
Önemli.
Bu mesele uluslararası toplumun ortak meselesi. Dolayısıyla Avrupa Birliği belli bir miktar finansal yardım yapıp sınırlarını daha sıkı koruyarak bu sorundan kurtulamaz. Yani kısa vadede bu bir çözümmüş gibi gözükse de orta uzun vadede Avrupa'yı derinden etkilemeye devam edecek bir sorun. Dolayısıyla burada Avrupa'nın daha kucaklayıcı politikalar izlemesi, üye ülkeler arasında işte o ortak çıkarları minimum noktadan daha üste taşıması gerekiyor. Yani burada bir tavır değişikliğine gidilmesi
Türkiye
gerekiyor.
Türkiye bu söylemi sizin dediğiniz şekilde yöneltiyor mu Avrupa'ya? Yani Türkiye bunu söylüyor mu sürekli sizce? Yapıyor mu? Yapabiliyor mu?
Daha sistematik bir şekilde dile getirilmesi lazım. Ama ne kadar politika değişikliğine sebep olur? Burada tereddütlerim var. Yani Avrupa'nın çünkü politikalarını değiştirmek kolay olmayacaktır burada. Biz bu sorunla yaşamaya devam edeceğiz. Bunu görmemiz gerekiyor. İkinci nokta ise şu. Yani niçin bu göçmen sorunuyla karşı karşıyayız? Bunun temelinde Suriye'deki iç savaş var. Kısa vadede konuşursak ve Suriye'deki iç savaş çözülmeden buradaki insanların ülkelerini terk etmemesini beklemek mümkün değil.
Mümkün değil.
Yani insanlar ölümden kaçıyor. Ölümden kaçan bir insan her türlü riski göze alıp Avrupa'ya ulaşmak isteyecektir. Bunu polisiye önlemlerle engellemeniz zaten mümkün değil. Dolayısıyla sorunun gerçek mahiyetini görmek, bununla yüzleşmek ve Suriye'deki iç savaşın bir şekilde bitirilmesine, genel olarak da Orta Doğu'nun daha stabil bir hale getirilmesine yönelik çalışmalar.
Bu konuda İngiltere özellikle Almanya'yı çok fazla biraz da haklı olarak eleştiriyor değil mi? İngiltere örneğin benim okuduklarım diyor ki Almanya'ya tamam. Merkel diyor ki kucak açalım. Söyle bir söyleme geliştirdi. İngiltere diyor tamam çok hoş. Ama siz işte demin dediğiniz anlamda siz Orta Doğu'da hiçbir adım atmıyorsunuz. Çözüm sorunları çözmek için bir şey yapmıyorsunuz pratikte. Evet. Ve sonra diyorsunuz ki açalım. Kucağımızı açalım. Bu insanları hoş geldin kültürümüzle bağımıza basalım. Bu bence doğru bir eleştiri değil mi? Yani burada aslında bu Avrupa ülkeler de birazcık ellerini taşın altına koymuyorlar.
Evet.
Yani, çok böyle soyut, hümanist, güzel gelen bir söylemle sanki hareket ediyorlar sadece.
Evet, yani Avrupa Birliği dış politikasında bu pasifist tutum Avrupa Birliği'ni uluslararası sistemde etkisiz bir aktöre dönüştürdüğü gibi uluslararası sistemde oluşan sorunların da Avrupa'ya oluk oluk akmasına netice veriyor. Dolayısıyla bu sorunun çözülebilmesi için daha aktif bir dış politika gerekiyor Avrupa Birliği açısından ve burada da yine ortak eylem problemleriyle karşı karşıya kalıyoruz. Çünkü ülkelerin stratejik öncelikleri, dış politika kültürleri, dünyayı nasıl algıladıkları gerçekten büyük bir farklılık arz ediyor. Yani İngiltere'nin imparatorluktan getirdiği vizyonla Almanya'nın federal yapısından getirdiği stratejik vizyon, dış politika vizyonu birbiriyle örtüşmüyor. Ve bu yine ortak eylem problemlerine dönüşüyor. Yani yapılması gerekenin ne olduğunu görüyor olsak bile Avrupa'nın ne kadar bu eksende hareket edebileceğini öngörmek mümkün değil. Çok iyimser olmanın da zannediyorum real politik bir karşılığı yok. Dolayısıyla biz bu gerilimleri, çatışmaları, Avrupa'nın kendi içerisindeki kırılmaları yaşamaya devam edeceğiz. Ama Avrupalıların şunu görmesi gerekiyor. Sizin komşunuzun bahçesinde bir yılan varsa ve bu yılan beslenmeye, büyümeye devam ediyor ise bu yılanın günün sonunda gelip sizi sokmayacağını beklemeniz mümkün değil. Yani Orta Doğu'da bugün yaşanan problemler, göç meselesi başta olmak üzere ama onunla sınırlı kalmayan terör meselesi, aşırıcılık problemleri, bütün bunlar çok yakın bir coğrafyada yer alan Avrupa'ya sirayet edecek. Dolayısıyla meseleye holistik bir şekilde bakması gerekiyor. Bütüncük bir şekilde bakması gerekiyor. Bunu ne kadar yapabilir? Avrupa'nın buna kapasitesi var mıdır yok mudur? İyimser olmak için çok gerekçe yok açık olmak gerekirse.
Ama aynı zamanda bu Avrupa Birliği'nin teorik değerleri aynı zamanda değil mi? Bunu hep söylüyorlar normalde.
Şüphesiz.
İnsan hakları, dayanışma, işbirliği bunları söylüyorlar. Çelişiyorlar burada sanırsam çok fazla.
Bu çok önemli bir nokta hocam. Çünkü Avrupa Birliği uluslararası sistemde diğer klasik aktörler gibi sert güç kullanabilen çok kuvvetli ordulara sahip bir aktör değil. Avrupa uluslararası sistemde temel gücünü o normatif gücünden alıyor esasında. Normatif Avrupa denilen temel nosyondan alıyor. Yani uluslararası sistemde temel değerleri belirleyebilme, normali belirleyebilme ve diğer aktörlerin bu çerçevede dönüşmesine katkı sağlayabilme. Ve bunun için de temel araçları sizin söylediğiniz hususlardı hocam. Yani normatif
değer, dayanışma, insan hakları, kültür, hoşgörü ne her neyse.
İnsan hayatına saygı, demokratikleşme meselesi. Şimdi göçmen meselesini siz bu normatif değerler ekseninde almaktan çıkartıp tamamen güvenlik kaygısı eksenine oturttuğunuzda siz kendi değerlerinizle çelişen
siz
bir politika.
Siz kendi zemininizi yok ediyorsunuz değil mi?
Tabii bu Avrupa'nın orta uzun vadede dış politika etkinliğini daha da aşındıran bir şey. Çünkü o normlar Avrupası nosyonunu zedeliyorsunuz. Meselenin içeriye bakan bir boyutu da var. O da Avrupa bütünleşmesinin geleceğini etkileyecek bir husus bence. Üye ülkeler kendi aralarında ortak değerleri harekete geçirmekte zorlanıyorlar. Yani birlik şu anda göçmen konusunda daha müşfik davranan ülkeler ve bu konuda çok daha katı davranan ülkeler diye bölündü. Ve bu Euro krizinin hemen üstüne geldi. Çünkü Euro krizinde de kuzey-güney ayrımı oluşmuştu biliyorsunuz. Yani evet. Zengin ülkeler ve ekonomik krize giren Güney Avrupa ülkeleri. Güney
Doğu batı oldu değil mi?
Tabii. Dolayısıyla birlik şu anda çoklu parçalanmalar yaşıyor. Yani Euro krizinden dolayı daha zengin olan ve fakir olan ülkeler. İkinci sınıf birlik vatandaşı olduğunu düşünen ülke vatandaşları. Ve bunun üzerine bir de normlarla ilgili problemler yaşayan bir Avrupa tablosu çıkınca Avrupa'nın çoklu bir kriz ortamında olduğunu görüyoruz biz. Yani Avrupa neden göçmen krizine yeteri kadar etkili cevap veremiyor diye analiz yaparken Avrupa'nın çoklu bir kriz ortamında olduğunu da göz önünde bulundurmak lazım.
Peki şu an güncel durum nasıl? Örneğin şu an bu ortak eylem planı konuşuldu. Şu an somut olarak örneğin ne yapılıyor? Ne kararlar alındı? Yani böyle bir tespit yapabilir misiniz?
Şu anda müzakereler devam ediyor bildiğimiz kadarıyla. Avrupa Birliği'nden yetkililer Türkiye'deler. Şu anda görüşmeler devam ediyor. Biz basına yansıdığı kadarını bile biliyoruz. Evet. Görüşmelerin iç seyrine ne durumda bilmiyoruz. Ama basına da çok fazla bir şey yansımadığını görüyoruz. Dolayısıyla şu anda nereye gittiğini tam kestiremediğimiz bir süreç var. Ama tarafların bakış açıları birbirinden çok farklı, onu görüyoruz. Çünkü Türkiye kendisini bu ilişkilerde bir tampon ülke konumuna indirmek istemiyor
haklı olarak. Evet,
Avrupa ise bize yani bizim görebildiğimiz kadarıyla ilk başta Türkiye'ye önerdiği planda az önce söylediğim iki hususu gündeme getirmişti ve bunun karşılığında da size maddi yardımda bulunalım demişti. Bu Avrupa'nın Türkiye'yi daha çok bir sınır ülke olarak, bir tampon ülke olarak tasavvur ettiğini gösteriyor. Ki bu Türkiye'nin kabul etmek istemediği bir şey. Dolayısıyla ilişkiler bu dengeyi nasıl kuracaklar, bunun üzerine şekillenecek gibi duruyor ve müzakerelerin yoğun
bir şekilde... Bir de göç meselesi, hem konuşuruz hep bu programda. Bu toplumsal dinamikler, insan unsuru, bunu böyle bir değiş tokuş meselesi haline getirmek, pazarlık meselesi haline getirmek çok kötü bir durum.
Şüphesiz.
Şunu alacağım, şunu vereceğim, şunu vereceksiniz, ben size şunu vereceğim. Bu şüphesiz. Çok böyle aykırı bir durum.
Aynı meseleyi Türkiye-AB ilişkileri için de değerlendirmek gerekiyor. Bu tespiti yapmak lazım. Çünkü Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerinde yeni başlıkların açılması meselesi de gündeme geldi biliyorsunuz bu göçmen krizinde. Ama orada bir nüans var, onu atlamamak lazım. Yani eğer göçmen krizinin karşılığında bunun bir bedeli olarak yeni başlıklar açılacaksa bu Türkiye-AB ilişkilerinin aşırı siyasallaşması demektir. Hı hı. Yani siz daha önce siyasi sebeplerden dolayı açmadığınız müzakere başlıklarını yeni bir siyasi gelişmeden dolayı, ilgisiz bir konudan dolayı tekrardan açmaya başlıyorsunuz. Oysa adaylık süreci belli bir noktaya kadar teknik bir süreçtir. Yani aday ülkelerin yapması gerekenler vardır. Avrupa Birliği'nin de bunun karşılığında yapılanlara bakarak süreci ilerletmesi söz konusudur. Ama siz tamamen siyasal meselelerle bloke edip bir süreci, daha sonra bambaşka bir siyasal meseleyle bir kısım başlıklar açtığınızda ilişki rayından kaymış oluyor. Aşırı siyasallaşmış bir ilişki modeli Türkiye'yi tam üyeliğe götürmeyebilir. Buna özellikle dikkat etmek gerekiyor. Türk yetkililer de bunu zaten muhataplarına iletiyorlar gördüğüm kadarıyla. Ama Avrupa Birliği'nin de bu konuda daha hassas davranması lazım. İki tarafın da ilişkileri rayından çıkartmamak için özel çaba sarf etmesi gerekiyor. Çünkü Türkiye sınır ülke mantığıyla ele alınırsa bu işbirliğinde bu ne Avrupa değerleri açısından kazanım sağlar, ne Türkiye-AB ilişkilerini tam üyeliğe götürecek bir patikaya bizi sokar, ne de korkum o ki mülteciler çektikleri trajedilerden
İyice kurban olacak
azat edilebilirler. Tam tersi daha büyük trajediler yaşanmaya devam edilebilir.
Sayın hocam, dilerseniz bir kısa bir ara verelim. Aranın ardından devam edeceğiz.
Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda dinlediğiniz Türkiye'de Göç ve İltica programı devam ediyor.
Efendim, değerli dinleyicilerimiz, yardımcı doçent doktor Mustafa Kutlay ve profesör doktor Mehmet Okyayus bizlerle beraber. Avrupa ülkelerinin sınırları zorlayan göç dalgasıyla karşı karşıya kaldığı bu dönemde AB değerleri yeniden mi yorumlanıyor? İşte bu konuyu konuşacağız. Sayın Kutlay, buyurunuz efendim. Güncel gelişmeler de var galiba İngiltere'ye
bağlantılı. Bir de ekleyelim istiyorsanız. Bu Avrupa nasıl yeniden yapılanacak? Yani öyle bir planları var mı? Yani öyle bir göç burada nasıl etkili olacak? Nasıl bir Avrupa? Evet, daha global bir soru. Nasıl bir Avrupa önümüze çıkacak? Yoksa hiç değişmeyecek mi? Biz mi abartıyoruz? Kendi içerisinde hala yeterince güçlüler mi öte yandan? Yoksa yani nasıl olacak bu yeni Avrupa, öyle bir şey varsa nasıl çözülecek bir sorun?
Bu çok önemli bir makro soru hocam. Bundan sonraki tartışmaların seyrini belirleyecek esasında temel sorulardan da bir tanesi aynı zamanda. Bu Türkiye-AB ilişkilerinin nasıl şekilleneceğini de etkileyecek.
Evet.
Bununla ilgili çok önemli bir gelişme dün yaşandı. David Cameron, İngiltere'nin önde gelen düşünce kuruluşlarından bir tanesinde Chatham House'da bir konuşma yaptı. Ve ardından da İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden beklentilerini resmi bir mektupla Avrupa Birliği kurumlarına iletti. Hı-hı. Orada dört temel talebi vardı İngiltere'nin. Birincisi, birliğin ekonomik yönetişimi konusunda euro kullanan ve kullanmayan ülkeler, hı-hı, arasındaki ilişkilerin nasıl yeniden tanımlanması gerektiğini gündeme getirdi. Burada yeni bir model talep ettiklerini söyledi. İkincisi, Avrupa Birliği gittikçe artan oranda dönüşen uluslararası sistemde rekabet gücünü kaybediyor. İngiltere de bunun farkında. Yani Çin gibi, Hindistan gibi yükselen ekonomilerle daha iyi rekabet etmesi gerektiğini vurguladı ve bunun için reform yapılması gerektiğini söyledi. Tabii, hı hı, David Cameron muhafazakar bir kanattan bakıyor. Evet. Yani Thatcher geleneğinden geldiği için daha fazla rekabet demek, daha iş dünyası yanlısı reformlar yapılması demek Avrupa Birliği içerisinde. Üçüncü talebini ise egemenlik vurgusu üzerine kurdu. Bu çok önemli bir husustu. Özellikle son dönemde gittikçe artan oranda atanmışların Avrupa genelinde seçilmişleri yönlendirmeye başladığını ve bunun kendi idealleriyle örtüşmediğini söyledi. Yani açık bir şekilde şunu söyledi. Biz, dedi, daha yakın Avrupa fikrine inanmıyoruz. Yani daha derinlikli bir bütünleşmeye giden federal bir Avrupa yapılanması bizim vizyonumuzla örtüşmüyor. Hı hı. Ve biz İngilizler bunun tersine çevrilmesi için, daha esnek bir işbirliği modeli kurulması için, yani her konuda bir blok halinde hareket etmekten, hı hı, ziyade bütün yetkileri ulusüstü kurumlara, Brüksel'e, Strasbourg'a aktarmaktan ziyade mümkün olduğu kadar Avrupa ülkelerinin parlamentolarında çözmek istiyoruz ve konu bazlı daha esnek bir entegrasyon modeli görmek istiyoruz. Bu kurumsal mimarinin değişmesi için önemli bir talepti.
Bu Avrupa Birliği'ni yok mu eder ama aynı zamanda? Ne diyorsunuz? Yani bu çok güzel geliyor da, bu esneklik dediğiniz an o teknik formel yapılması, bu ağlar, bu networkler, bu işbirliği, bunlar da yok olmaz mı?
Burada bir risk var, şüphesiz ve yönetme riski burada asıl önemli kısım. Çünkü her bir ülke için ayrı bir hukuk tanımladığınızda, ayrı bir ilişki modeli tanımladığınızda bir karma karışık sistem ortaya çıkartabilirsiniz. Evet, evet. Bu çalışmama riski olan bir sistem. Ama diğer taraftan söylediği şey de Cameron'ın çok yerinde. Siz bütün ülkeler benzer politik ekonomilerine, yapılarına sahipmiş gibi de hareket edemezsiniz. Euro, hı-hı, krizi bunu çok açık bir şekilde gösterdi. Evet. Yani bakın, Almanya ile Yunanistan'ı aynı para bölgesi içerisinde tutmanın, hı-hı, bir politik ekonomi zemini olmadığı görüldü. Yani Yunanistan'da işsizlik %25 ve Almanya'da %5. Yunanistan çok ağır bir ekonomik kriz içerisinden geçiyor. Almanya benzer süreçte ihracat rekorunu kırıyor her sene. Şimdi böylesi bir aşırı dengesiz rekabet ortamında da bu ülkeleri aynı yapıda tutmak çok zordu ve bunu, evet, zaten gündeme getirdi.
Mustafa Bey, bu şeyi niye Almanya söylemedi? Yani mesela Almanya o kadar güçlü büyümesi, ekonomik bir güç, hatta hegemonik bir güce doğru giden bir ülke, koordine etmek istiyor. Bunu Cameron söylüyor. Hı-hı. Ama mesela Almanya Yunanistan'ı Euro bölgesinde tutmak istiyor. Hı-hı. Yani bu Cameron dedikleri çelişmiyor mu? Cameron diyor ki bu kriz yaratır. Hı-hı. Ama Almanya öte yandan sanki çok memnunmuş gibi bir durumda. Hı-hı. Böyle şeyleri söylemiyor. Hı-hı. Yani orada sanki o farklılıklar Almanya'nın mesela lehine. Orada bir çelişki görüyorum ben. Hı hı. Hani Yunanistan'ın kalmasını istiyor, destekliyor. Sanki Yunanistan'daki kriz, bazıları onu söylüyor Almanya'da. Örneğin Almanya'nın lehine. Hani Almanya'yı Yunanistan sömürüyor diyenler de var. Öte yandan diyorlar ki hayır, Almanya aslında onları sömürmeye devam ediyor ve faydalanıyor bu durumdan. Evet. Dolayısıyla burada bir çelişki yok mu? Bunu İngiltere'nin söylemesi değil, Almanya'nın söylemesi gerekmez miydi? Yani bunu aslında İngiltere daha ileri gidip, İngiltere bunu biraz Almanya'ya karşı mı söylüyor? Yani öyle bir durum mu söz konusu?
Euro meselesi, euro krizinin ekonomi politiği çok karmaşık bir mesele. Yani uzun uzun üzerine tartışmak lazım. Sizin çok isabetli bir şekilde belirttiğiniz noktalar var çünkü. Ama şunu tespit etmek lazım. Almanya euro krizinin başında Esasında Yunanistan'ı kurtarmak için o kadar da istekli değildi. Uzunca bir süre
öyle dedi,
ayak diredi.
Öyle dedi.
Ama baktı ki Yunanistan o kadar esasında büyük bir kara delik yaratacak ki eğer sistemden evet. çıkarsa bu domino etkisiyle bütün Avrupa ekonomilerini peşinde götürebilecekti. Bundan dolayı Avrupa Birliği içerisinde Yunanistan'ın o anda Euro içerisinde tutulması gerektiğine karar verildi. Ve Merkel esasında zorunda kaldığı için kurtarma paketlerini devreye soktu. Bunun karşılığında ise hı hı. çok sert reform tedbirleri aldı. Yani dolayısıyla burada çok isteyerek, severek, büyük bir hı hı. gönüllülükle kurtarmadan ziyade zorunda kalma durumu vardı. Ve bir yapısal bağımlılık yarattı. Muhtemelen bundan sonraki süreçte Euro bölgesinin yeniden yapılandırılması meselesini Almanlar da gündeme getireceklerdir. Ama Almanların vizyonu tabii burada İngilizlerin farklı. Vizyonuyla örtüşmüyor. Bu tarihsel bir takım dinamiklerin de getirdiği bir sonuç. İngilizler daha emperyal ve daha egemenliklerini ön plana çıkartan bir mantıkla yaklaşıyorlar Avrupa bütünleşmesine. Çünkü şunu biliyorlar. Avrupa bütünleşmesi daha federal bir yapılanmaya giderse İngiltere burada izole olacak, dışarıda kalacak. Bunu yapmak istemiyor İngiltere. Tamamen birlikten de çıkmak istemiyor. Çünkü birlik içerisinde olmanın da çok büyük avantajları olduğunu bizatihi Cameron söyledi. Ekonomik ve güvenlik açısından. Hal böyle olunca birliği mümkün olduğu kadar esnek bir bütünleşmeye Anladım. Çevirmeye
ben,
çalışıyor.
Ben bir de şimdi göçe geri dönmek istiyorum. Mesela nasıl bunu nasıl yorumluyorsunuz? Bunu birkaç kere stüdyoda konuştuk. Almanya hani Merkel son zamanlarda şey dedi ya. Herkes mevcut gücüne, gücü bağlamında göçmen alsın. Göçmenler dağıtılsın. Biz burada işte birazcık kucak açalım, koordine edelim. Bu sizce demin dedik ya bu işte öte yandan Türkiye diyorlar. Türkiye'de kalsın, o bölgede kalsın. Biz sınırımızı kapatalım. Şimdi bu Merkel'in bu çıkışı sizce bunun nedeni neydi? Yani bu çok bu mesela sizin dediklerinizi anlıyor mu Merkel bunları derken? Hani biz dedik ya bu insani bir sorun. Siz sınırları kapatamazsınız. Bu insanları son kertede alacaksınız. Kapılarınızı açacaksınız meselesi varken. Merkel bunu anladığı için mi bunları söylüyor? Bu çok enteresan değil mi? Yani böyle bir çıkış yapması Merkel'in. Herkes görevini bilsin. Ve sonra eleştirildi.
Doğru.
Yani bu insani bir yaklaşım mı? Orada başka nedenleri mi var? Bu göç meselesinin bütünlükçülüğünü mü anladı Merkel? Bu Avrupa içerisinde çok tartışılıyor.
Hocam siz Almanya'yı çok daha derinden, yakından biliyorsunuz. Bu konunun cevabını siz daha iyi verebilirsiniz.
Siz bizim uzmanısınız.
Estağfurullah. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz ama. Yani Avrupa'nın bir paradoksu var. Kısa vadede güvenlik riskleriyle uzun vadede göçmenleri çekmek arasında bir denge kurması lazım. Çünkü 1900'lerin başında evet. Avrupa dünya nüfusunun zirvesindeyken toplam nüfusun dünyada dörtte birini oluşturuyordu tek başına. Dünya nüfusunun %25'i Avrupa'daydı. Hı hı. 2060'da öngörüler o yöndeki dünya nüfusunun %6'sı sadece Avrupa'da hı hı. olacak. Ve 2060'ın dünyası büyük ihtimalle Çin'in, Hindistan'ın, Brezilya'nın yükselen güçlerin hızlı bir şekilde Avrupa'yı sıkıştırdığı bir sisteme dönüşecek. Ve bu noktada işte Avrupa'nın kalifiye insana
yani bu iş gücü meselesine
iş gücüne aynı, ihtiyacı aynı var.
Öyle, öyle
tabii ki yani burada iki şeyi yapmaya çalışıyor. Bir, kısa vadede aşırı göçmen akışını kontrol edip halktaki popülist duyguları ya da ırkçı ve yabancı düşmanı duyguları dizginlemek çalışıyor.
Evet.
Ama bunu bir göçmen karşıtı fobiye de dönüştürmeden hı hı. uzun vadede ülkenin ihtiyaç duyduğu ekonomik kalkınmayı sağlayacak insan gücünü ülkeye çekmeye devam etmek istiyor. Ama bu kısa vadeli ve uzun vadeli iki hedef yönetilmesi kolay bir hedef değil.
Ve başarılamadı sanırsam. Demin de dediniz, başta dediniz siz. Birçok ülke bu planı kabul etmedi.
Tabii çünkü buradaki büyük bir problem Avrupa için göçmen krizinin tam da Euro krizinin hemen sonrasına denk aynen gelmiş o. olmasıydı. Hı-hı. Çünkü Avrupa'da halklar şunu düşünüyor. Yani aşırı kemer sıkma politikaları bugün başta Güney Avrupa ülkeleri olmak üzere pek çok Avrupa ülkesinin başında. Ve böylesi bir ortamda Avrupalı halklar pastanın küçüldüğünü görüyorlar. Yani küçülen bir pastada daha fazla göçmenin gelmesiyle sosyal güvenlik sisteminin göçmenlere yönelik bir takım haklar vermesi, İş gücü piyasasına göçmenlerin yeni rekabet eden unsurlar olarak girmesi Avrupa'nın yerleşik halklarını korkutuyor. Ve ırkçı ve yabancı düşmanı partiler de bu korkular üzerinden siyaset yaparak daha da fazla radikalleştiriyor.
İşte bir tarafta bu korku var. Öte yandan ama dediğimiz gibi belli bir kesimin, ekonomik bir kesimin iş gücüye ihtiyacı var.
Doğru.
Bunlar da iş gücü piyasalarına erişiminin sağlanmasının devamını istiyorlar. İşte bu şey çelişki içerisinde Merkel herhalde siyaset üretmeye çalışıyor. Siyaset ve üretmeye çok zorlanıyor çalışıyor. Değil mi?
Aynen öyle.
Çok zorlandığı bir dönem.
Doğu Avrupa ülkeleri de şöyle bir problem kaynağı oluyor. Doğu Avrupa ülkeleri 2004'ten sonra Avrupa'ya girdiğinde Avrupa bütünleşmesinin bu ülkelere bir taahhütü vardı. O da kişi başına düşen gelirlerinin artacak olması taahhüdüydü. Ama Doğu Avrupa ülkeleri bugün sınır ülkeleri de olduğu için kişi başına düşen göçmen sayısının arttığını görüyorlar. Ve Avrupa şüpheci duygularla başta Almanya olmak üzere Avrupa'nın önde gelen ülkelerine ve Avrupa kurumlarına saldırıyorlar. Çok sert eleştirilerde bulunuyorlar. Şimdi o kadar çok sorun var ki işte Avrupa'nın kriz sonrasında hegemonik aktör olarak ortaya çıkan ülkesi Almanya ve lideri Merkel bütün bu karmaşayı yönetmeye çalışıyor.
Mesele bu. Evet.
Son bir dakikaya girdik. Mustafa Bey, nasıl son değerlendirmeniz ne olur? Nasıl toparlamak istersiniz?
Belki bir projeksiyon da yaparsınız. Ne olmalı, ne olacak?
Benim görebildiğim kadarıyla biz bu meseleyi önümüzdeki dönem yoğun bir şekilde tartışmaya devam edeceğiz. Çünkü az önce söylediğim gibi iç içe geçmiş böyle matruşka tarzı bir çok boyutlu kriz ortamındayız. Ve Avrupa bütün bu fırtınalı denizde bir taraftan da kurumsal yapısını yeniden tahkim etmeye, kuvvetlendirmeye çalışıyor. Bir taraftan fırtınayla mücadele ediyor, diğer taraftan gemiyi tamir etmeye çalışıyor. Bu Avrupa için çok zor ama yapısal değişikliklerin yaşandığı bir dönem. Ve şüphesiz Türkiye-AB ilişkilerini de kapsamlı bir şekilde yeniden tartışmamızı gerektirecek.
Çok teşekkür ediyoruz efendim. Yardımcı Doçent Doktor Mustafa Kutlay ve Mehmet Okyavuz bizlerle beraberdi. Çok teşekkür ediyoruz konuklarımıza. Gelecek hafta Türkiye'de göç ve itica'da buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Türkiye'de göç ve iltica.